Ayrım 22.
Fakat seni sürekli dinledim. Tekelülere davamızı anlatırken hep Erdebil Ocağı'na hizmetten söz edersin. Doğrudur ama niçin? Zulme karşı savaşan, zulmü yok etmek için canı başı ortaya koyan tek ocak olduğu için değil mi? Peki baba, sana sorarım. Zulüm sadece Azerbaycan'da, Irak'ı Arap'ta, Irak'ı Acem'de midir? Rum ülkesinde zulüm yok mudur? Osmanlı ülkelerinde, Memlük ülkelerinde zulüm yok mudur? Şimdi yarın Şam'da, Halep'te, Kahire'de zulme karşı bir kıyam ortaya çıksa ne dersin? Durun, oturun, Erdebil'den, Tebriz'den, İsmail Şah'tan emir bekleyin mi dersin? Bunu anlamam işte baba, bunu anlamam. Zulmü yok etmek için niçin Tebriz'e gitmek gerekir, bunu anlamam. Şahım İsmail bir örnek verdi. Biz de bu örneği gördük, daha ne emir beklersin? O bize bir şey gösterdi. Gösterdi ki dervişler ağzına vur lokmasını al değildir. Gösterdi ki dervişler aşktan anlamayan kayaları tokmakla parçalayabilirler. Gösterdi ki bu kaba Türkmenler hepsi birer aşk bülbülü olabilir, ülkeleri güle çevrilebilir. Peki ben Şahım İsmail'den daha ne emri bekleyeyim? Farz edelim ki senin dediğin doğrusu olsun. Yani herkes toprağını, evini, yurdunu, ormanını, pınarını bıraksın, şaha gitsin, zulüm gelsin, bıraktığımız yerleri doldursun, işlediğimiz toprağı alsın, sonra da gelip bizi kuşatsın. Benim şahım her yerdedir baba, ben şaha bulunduğum yerde giderim. Hasan Halife soluklanmış, oğlunu dinlemişti. Bu sözlere direnmeli, bu sözlerin hepsi birer küfür diye düşünüyordu. Bütün direncini topladı ve "Mürşite bağlılık senin kitabında buraya kadar mıdır evlat?" diye sordu. Ötekinin cevap vermesine fırsat tanımadan devam etti. "Şahıma saygın büyüktür dersin ama bu saygı fiiliyatta olmadıkça boş bir laftır. Bilmez misin ki mürşide itaat gerektir ve mürşidimiz Sultan Beyazıt'a yazdığı mektubunda ona baba diye hitap ederek bize işaret vermiştir." Şah kulu babasının akıl yürütme tarzından etkilenmiş görünmüyordu. "Baba, sen gerçekten bu kadar saf mısın? Bilmez misin ki baba dediği mektup Dulkadır seferine giderken Osmanlı topraklarından geçeceği için izin istemek üzere yazılmıştır. Şahımız orada zaman kazanmak için bu hitabı kullanmıştır ve savaşta hile mübahtır. İkincisi, Şahım İsmail'in benim mürşidim olduğu doğrudur ama sorarım sana, ben Şah kulu baba değil miyim? Ben mürşit değil miyim? Peki sen bilmez misin her mürşidin kendi içtihadına uymak icazeti olduğunu? Ben burada kendi içtihadımı yürütürüm." Hasan Halife itiraz etti. "Şah İsmail bütün mürşitlerin mürşidi, Şah İsmail zamanın sahibi, Şah İsmail devrin kutbudur. Onun ki karşısında senin içtihadının anlamı nedir?" Şah kulu sinirlenmişti, babasına son darbeyi vurmak, direncini yok etmek istiyordu. "Peki baba," dedi. "Benim içtihadımın anlamı yoksa sabahtan beri beni bundan vazgeçirmek için niçin dil dökersin? Kimin zamanın sahibi olduğuna gelince sana ancak şunu söyleyebilirim. Zamanın sahibi sana zahir olmuş olabilir, bana henüz olmadı. Zaman ejderhası gemini kabul ettiğinde anlayacağım bunu." Hasan Halife derin bir iç çekti. "Evlat," dedi. "Sabahtan beri seni girmekte olduğun küfürden geri tutmak için dil dökerim ama görürüm ki boşa zahmettir. Allah selamet versin." Baba oğul bu konuşmadan sonra bir daha hiç konuşmadılar. Aynı mağarayı paylaşmaya devam ettiler. Aynı sohbet grubunu ise asla paylaşmadılar. Her biri kendi doğrularını anlattı, kendi içtihadını yürüttü. Ta ki 2 yıl sonra 1510'da Hasan Halife küskün ve yas içinde ölene kadar. Tebriz bütün bu olup bitenlerden bazı tuhaflıklar hissediyordu. Bütün Türkmen oymakları akın akın kurtarılmış topraklara gelirken tek elinden gelenlerin sayısında hissedilir bir azalma olmuştu. Savaşlarda hala kahramanca savaşmasalar İsmail tekel müritlerinden şüpheye bile kapılacaktı. Babasının ölümü üzerine halife olan Şah kulu İsmail'e nezir ve adaklarını eksiksiz gönderiyor, saygı ve muhabbette hiçbir kusuru görülmüyordu. Ama İsmail kısa bir süre içinde tek elinde neler olup bittiğini anlayacaktı. Teke Sancak Bey'i Şehzade Korkut burnunun dibinde bir şeyler olup bittiğini biliyordu. Kızılbaşların arasından bazılarını yüklü keselerle ayartmış, kendi casusu olarak çalışmalarını sağlamıştı. Atılan her adımdan, yapılan her toplantıdan haberi oluyor, haberi olmasına karşın bir şey yapamaması ise daha çok sinirlerini zorluyordu. Bir yandan ağabeyi Veliaht Şehzade Ahmet'in girişimleri, öte yandan kardeşi Selim'in Rumeli'de bulunuyor oluşu yetmezmiş gibi şimdi de bu kızılbaş huzursuzluğu ortaya çıkmıştı. Ne olurdu bu bela Ahmet'in başına gelseydi? Galiba babaları kadar Talih de bu ağabeyinden yanaydı. Bütün bunlar bir yana diyordu Korkut, bir şeyler yapmak gerek. Korkut bu ruh hali içindeyken Antalya subaşısının getirdiği bilgiler ona uygun zamanın geldiği izlenimini verdi. Subaşı, Kızılbaşlarının önde gelenleri gelecek hafta Perşembe günü döşeme derbentinde toplanacak diyordu. Korkut subaşına derbenti basıp tuttuklarını Antalya'ya getirmesi emrini verdi. Bütün derbentler gibi döşeme derbendi de dağ yollarını kontrol altında tutmak için yapılmış küçük ve sarp bir hisardı. Şahkulu ve müritleri önemli toplantılarını burada yaparlardı. Hisarın sarplığı onlara inkar edilemez bir güven duygusu verirdi. Antalya subaşısının planı da bu güven duygusu hesaplanarak yapılmıştı. Önceden bilinen bir çatışmada böyle bir derbende saldırmak için ya savunanlardan 10 misli büyük bir kuvvete ihtiyaç vardı ya da bu kayalıklara çıkarılması neredeyse olanaksız olan toplara. Fakat gizlice sürdürülecek geniş bir kuşatmanın sonunda yapılacak ani bir baskında derbendin sarplığı içindekilerin kaçmasını olanaksız kılacak en önemli etkendi. Subaşının hesaba katmadığı derbentin altından neredeyse ormanın içine kadar uzanan bir tünel kazılmış olduğuydu. Subaşı baskını tamamladığında Şahkulu ve dostları ormanın içlerinde subaşının şaşkın ifadesini düşünerek gülümsüyorlardı. Artık ok yaydan çıkmıştı. Osmanlı ile karşılıklı oynanan oyun sona ermişti. Korkut üzerine gelen tehlikeyi fark etti ve Antalya'dan Manisa'ya çekilerek güç toplamak üzere yola çıktı. Oysa Şahkulu ve sayıları 5000 civarında olan ve tecrübeli tımarlı sipahilerin komuta ettiği Kızılbaşları bunu haber almış yolunu kesmişlerdi. Korkut'un adamları kısa süren bir çarpışmayla dağıtıldı, Korkut'un hazinesi ele geçirildi. Şehzadesinin başına gelecek felaketi kavrayıp Antalya'nın Sunni halkından topladığı 3000 kişilik bir kuvvetle yardıma koşan Subaşı Hasan Bey de yenildi ve kaçarak zorlukla Antalya Kalesi'ne sığındı. Şahkulu, Antalya, Kızılcakaya, İstanos, Elmalı, Burdur ve Keçiborlu'yu yağmaladı. Yağmalanan her yerde kadılar öldürüldüler. Şahkulu, Allah'a hamd etmek için ibadethane gerekmez demişti. Camiler, mescitler, medreseler yakılıyor, hocalar darmadağın kaçışıyordu. 16 Nisan 1511'de Şahkulu Burdur'u aldığında kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 20 bin kişiydiler. Ayaklanmanın kurmayları arasında ilk tartışma burada çıktı. Şahkulu, İsmail'in yaptıklarını çok iyi izlemişti. Bir kasabayı aldıklarına göre burada dinlenebilir, kuvvetlerine çeki düzen verebilir, oymaklara yazdığı yardım çağrılarının sonucunu vermesini bekleyebilir, adamları arasında görev ve sorumluluk paylaşımına gidebilirdi. Komutanları, Şahkulu'nun bu niyetinde isabet olmadığını, Anadolu'nun her yerinde yoldaşlarının katılmak için onları beklediğini, kendilerinden önce Osmanlı onlara ulaşırsa bunun bir felaket olacağını anlatıyorlardı. Babasıyla yaptığı tartışmayı hatırladı, roller ne kadar çabuk değişebiliyordu. Kararında diretebilirdi ama Karagöz Ahmet Paşa'nın Kütahya'ya geldiğini ve üzerlerine yürümek için hazırlandığını öğrendi. Müritler alacele bir düzene sokuldular. Şahkulu onlara uzun bir konuşma yaptı. Yağmaya bir son verilmesini istedi. Yağmaladıkları yerlerin artık kendi müritleri olduğunu, bunun kendi kendilerini yağmalamak anlamına geldiğini anlattı. Kendilerine katılmadıkça tüm devlet memurlarının öldürülmesi için izin verdi ve Kütahya'yı alınca orada bir müddet kalacaklarını söyledi. 20 bin Kızılbaş, Keçiborlu, Sandıklı, Küçük Sıçanlı, Ulası Çanlı ve Altuntaş'ı alarak Kütahya önüne geldiler. Karagöz Ahmet Paşa işi sağlama almıştı. Bu isyankarlara birkaç baldırı çıplak Türk diye işte Osmanlı bu hallere gelmişti. Düşmanı küçümsemek akıllı askerin işi değildir diyordu Ahmet Paşa. Bu nedenle gözü gibi koruduğu 30 kadar topu piyade askerlerinin hemen arkasına ustaca gizlemişti. Şahkulu bu kez önce Osmanlı'nın saldırmasına bir anlam verememişti. Yayaların biraz ilerlemesine fırsat tanıdıktan sonra süvarilerine hücum emri verdi. Süvarilerin hücumu istediği gibi olmamış, Osmanlı piyadelerine çarpmışlardı. Süvarilerini geri çekti ve bir nehir gibi akan yayaları ileri sürdü. O sırada Osmanlı piyade saflarının yer yer açıldığını ve Osmanlı toplarıyla yayalarının karşı karşıya kaldığını gördü. Topların ilk salvo ateşiyle zaten düzensiz olan ordusunu büyük bir panik sarmaladı. Gözlerinin önünde ordusu dağılıyor, her biri bir yana kaçıyor, en yürekli olup ileri gidenleri ise anında parçalanıyordu. Şahkulu, yenilgi kelimesinin ne ifade ettiğini o gün, yani 22 Nisan 1511 günü öğrendi. Subaylarına geriye, dağların yamaçlarına çekilme emrini verdi. Subaylar atlarını sürdüler. Son hızla deliler gibi kaçışan kalabalıkların arasına daldılar ve onları adeta koyun sürüsü sürer gibi dağlara doğru sürdüler. Karagöz Ahmet Paşa, bir belayı daha def ettik diye düşünüyor, bu zaferin kendisine sağlayacağı ödülleri aklından geçiriyordu. Muzaffer askerleri ise tamamen farklı bir ödül peşindeydiler. Şehzade Korkut'un hazinesi. Bir Osmanlı tebaasının hayal gücü bir şehzadenin hazinesini almaya yeterli gelmezdi. Korkut'un hazinesi de böyleydi. Bu nedenle Kızılbaşlar tarafından ele geçirildiğinden beri hayallerle daha da büyümüş olan bu hazinenin peşine düştüler. Şahkulu'nun bunu müritlerine dağıttığını duymuşlardı. Öyleyse şu savaş meydanında yatan Kızılbaş cesetlerin üzerleri altın dolu olmalıydı. Tek tek ve sürüler halinde savaş meydanına dağıldılar, cesetleri soyuyor, inceden inceye arıyor, bulduklarını ya da bulamadıklarını birbirlerine seslenerek ilan ediyorlardı. Tekelü sipahi ulama işte bu sırada yamaçlardan aşağıda olup biteni seyreden Şahkulu'nun yanına geldi. "Pirim," dedi. "İşte şimdi Osmanlı'yı basmanın tam sırasıdır." Şahkulu ümitsizce "Neyle?" diye sordu. "Sadece sipahilerle," dedi ulama. Şahkulu hayretle bu eski tımarlı sipahinin yüzüne baktı. Hayır, şaka yapmıyordu. Çok ciddi ve kendinden emin görünüyordu. "Yapabilir misin?" dedi. "Pirimin duasıyla," dedi ulama. Şahkulu olur anlamında başını salladı. İnanamıyordu, inanamıyordu ama başka bir çare de yoktu. Bu yağma elbette bitecekti ve Ahmet Paşa bu kez onların peşine düşecekti. Öyleyse tek çare ulemanın teklifiydi. Daha dün denilecek kadar kısa bir süre önce Osmanlı ordularında seferlere gitmiş, zaferler ve tecrübeler kazanmış Kızılbaş sipahiler, düzlükte yağma peşinde olan Osmanlı askerlerin üzerine bir çığ gibi indiler. Askerler sanki karşılarında yüzlerce hortlak varmışçasına dehşete düşmüşlerdi. Şahkulu bulunduğu yamaçtan inanılmaz bir kıyım seyretti. Zaferinin tadına varamamış olan Ahmet Paşa da öldürülenler arasındaydı. Kadınlar, çocuklar, tüm yayalar yamaçlarda sevinç çığlıkları atıyor, bittiği sanılan bir rüyanın yeniden başladığını görüyorlardı. Zafer kazanılmasına kazanılmıştı. Üstelik bir Osmanlı paşasının yenilebileceği öğrenilmişti ama hiç kimsede de Kütahya'yı almanın sözünü edecek hal kalmamıştı. Şahkulu'nun emriyle Alaşehir yönüne çekildiler ve orada katılımları beklemeye koyuldular. Şahkulu'nu bugünlerde en çok meşgul eden konu Sultan Beyazıt hakkında gelen çelişkili haberlerdi. Bu haberlerden bazılarına göre yaşlı padişah ölmüştü. Eğer bu doğruysa diyordu Şahkulu, bu Allah'ın bize lütfudur. Şehzadelerin her biri diğeriyle savaşırken bizi kim durduracak? Sultan Beyazıt Şahkulu'nun da kısa sürede öğreneceği gibi ölmemişti ama kendisine sorulursa şu anda içinde bulunduğu durum ölümden bin beterdi. Üç oğlu birbirine girmişti. Selim, Rum elinde fırsat kolluyor, en büyükleri durmadan tahtı hemen kendisine bırakması için mektup yolluyordu. Fetih diyordu. Yeterince fetih yapıp herkesi ganimete doyurmazsan sonu bu olur işte. Bir de şimdi bu kızılbaşlar ortaya çıkmıştı. Nasıl olur da Karagöz Ahmet Paşa'yı yenecek güce ulaşırlardı. Demek ki Korkut teki elinde uyumuştu. Bir ili yönetemeyen adam bir de şimdi padişahlık istiyordu. Sakalını sıvazladı, kendisini biraz toparladı ve uzun süredir beklettiği Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa'yı içeri almaları için hizmetkarlarına işaret etti. Hadım Ali Paşa yiğitliği ve kararlılığıyla tanınmış bir askerdi ama şu anda onu tanımlamak gerekirse baştan aşağı adam kılığındaki bir kızgınlıktı. "Sultanım," dedi. "Bütün bu olanlar beyler beylerinin yüreksizliğindendir. Birkaç teke türkünün nice hakkında gelemezler. Yoksa başı kabak, ayağı çıplak haylazların neleri var ki boyunlarındaki bağlılık zincirin çıkarıp baş kaldıralar ve de bunca zararı cesaret edeler." Beyazıt uzun uzun baş vezirini süzdü, içinden acaba bu cesaretin ne kadarı hadımlıktan gelir diye düşünüyor ve paşanın sözlerinin devamını merak ediyordu. "Devam et paşa," dedi. "Devletli padişahın saltanatı gölgesinde erişmekle tadını almadığın murat kalmamıştır. Ancak bundan sonra gönlümde tek bir arzu kalmıştır ki o da devletli padişahın aydınlık gönlünden geçen kuşkuları yok etmek ve ülkedeki yürek paralayan dikenleri kökünden temizlemekle hayır dualarına ulaşmaktır. Sultan II. Beyazıt paşayı dikkatle dinliyor ve onun söylediklerini gerçeklerin diline tercüme ediyordu. Osmanlı sarayında hiç kimse Sultan II. Beyazıt'tan daha iyi bu tercüme işlemini yapamazdı. Bu sarayda bütün saraylar gibi söylenen hiçbir cümle sözcüklerinin taşıdığı görünen anlamlara bakılarak anlaşılamazdı. Bir cümlenin sözcükleri hiçbir şey ifade etmezdi. Bu sözcükleri kimin ne zaman söylediği sözcüklerden çok daha önemliydi. Beyazıt bu cümleleri şöyle tercüme etti. Sultanım, sen artık yaşlandın, ölmek üzeresin, ben de sana bugüne kadar hizmet ettim. Ama artık insaf et de, beni kızılbaşları ezmek bahanesiyle büyük bir orduyla Anadolu'ya yolla. Orada Şehzade Ahmet'le birleşelim, hem kızılbaşları ezelim ve hem de onun padişahlığını kesin kılalım. Bu kadar zahmetle en iyi Kur'an tefsircileri padişahlar olurdu diye düşündü ve meramını anladık paşa. Var git, Allah seninle olsun dedi. Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa, 4000 yeniçeri, 4000 kapı kolu sipahisi ve 50 kadar topla Gelibolu'ya geçti. Buradan Anadolu'ya geçmeden önce tüm beylere kendisine katılmaları için emirler yolladı. Şah kulu hayatının en sıkıntılı günlerini yaşıyordu. Tekelüler canlarını başlarını yoluna kurban etmişlerdi. Hamitliler de öyle. Bir kısım Menteşeli de yoluna yoldaş olmuş, zulmü, adaletsizliği yok etmek için kavgasına destek vermişti. Ama ya mektuplar yazdığı, elçiler gönderdiği diğerleri neredeydi? Şu koskoca Rum ülkesinde bu 20 bin insandan başka mazlum yok muydu? İsmail'in tüm halifelerine yazdığı mektuplar sanki birer duvara çarpmışlardı. Kayadan ses geliyor, halifelerden gelmiyordu. Ta ki Tokat'ta bir halife, Şah kulunun bir elçisine, ''Şahımızdan destur almadan yola çıkmak ne biçim yoldur, gitsin Şahımıza secde edip tövbekar olsun.'' diyene kadar. Demek desteksizliği tesadüf değildi, demek o burada kavga verirken benlik davası güdenler vardı. Uyumuyor, uyuyamıyor, sızıp kaldığındaysa karışık rüyalar görüyordu. Rüyalarında defalarca babasıyla tartışıyor, bazen de Şah İsmail'e ''Bu bizim davamız, neden uzak durursun?'' diyordu. Uyanık olduğu zamanlar ise sürekli kendi kendine ''Zaferi bir kazanalım, Şahıma niçin böyle yaptığımı anlatabileceğim.'' diye tekrarlıyordu. Ali Paşa'nın 30 bin civarında askerle üzerlerine doğru geldiğini öğrendiklerinde Antalya kuşatmasını kaldırıp dağlık, geçit vermez Kızılkaya bölgesinde savunmaya geçmek kararını aldılar. Şehzade Ahmet ve Ali Paşa'nın birliklerini burada başarıyla durdurdular. Fakat bu ilelebet sürebilecek bir durum değildi. Aralarında çok sayıda çocuk bulunması açlığın kapılarını çalmasını kolaylaştırıyordu. Erzakları hızla tükeniyor, şah kulu kapana kısıldıklarını hissediyor, döşeme derbendi aklına geliyor, keşke burada da bir tünel olsaydı diyordu. Tecrübeli sipahileri sonunda onu buradan da kurtarmanın bir yolunu buldular. Döşeme derbendi bölgesindeki kayalık çıkış yolunu 2000 kadar adamıyla Karaman Beylerbeyi Haydar Bey tutuyordu. Eğer bütün güçle oraya yönelirlerse diğerlerinin ruhları bile duymadan kuşatmayı yarabilirlerdi. Tam da sipahilerin dediği gibi oldu. Haydar Bey 2000 adamıyla birlikte ani bir hücumla öldürüldü. Şah kulunun ordusu Cendere'den çıktı ve Sivas'a doğru yürümeye başladı. Vezir-i Azam Ali Paşa ancak 2 gün sonra Kızılbaşların kuşatmayı yarmış olduklarını ve şimdi Sivas yolunda olduklarını öğrenince çıldıracak gibi oldu. Kendisine bu haberi getirmekten başka suçu olmayan askerlerin dillerini kestirdi ve en hızlı güçlerini yanına alarak Şah kulunun peşine düştü. 2 Temmuz 1511 sabahı Sivas yakınlarındaki Gedikan'ında Şah kulu kuvvetleriyle Hadım Ali Paşa'nın askerleri arasındaki kısa ve çok kesin savaşta Osmanlı Vezir-i Azamı hiç beklemediği bir yenilgiyi ve ölümü birlikte yaşadı. Şah kulu sol karın boşluğuna isabet eden bir kargı ile yaralanmış, taraftarları öldüğünü sanarak ölmek için çarpışmışlardı. Şimdi Şah kulu da sağdı, taraftarlarının 15 bini de. Fakat Şah kulu Anadolu'daki kavgasının şimdilik sona erdiğini düşünüyordu. Yorulmuş, desteksiz kalmış, kendisini anlatamamıştı. Şahına gitmeli, kendini anlatmalı, ondan aldığı destekle geri dönmeliydi. Yaralı olduğu için bir arabanın arkasına yatırılmıştı. Yattığı yerden kurmaylarına kararını bildirdi. Şaha gidelim. 35. Şah kulu ve 15 bin müridi Tebriz yoluna düştüklerinde İsmail Irak'taydı. Sinirden yerinde duramıyor, durmadan lanetler okuyor ve ne yapacağına karar vermeye çalışıyordu. Ele almak üzere olduğu meselenin hassasiyetini çok iyi biliyordu. Mesele o kadar hassastı ki bugünlerde hiçbir oymak önde geleni dahi yakınına yaklaşamamalıydı. Bütün oymaklar ne olup bittiğini biliyor ve özellikle tekelüler şahlarının nasıl bir davranış geliştireceğini merakla izliyorlardı. Bu nedenle İsmail bugünlerde bir ustacalı, Dulkadırlı ya da Karamanlı bir araya gelse bu kendi kuvvetleri arasında savaşa kadar varacak bir çatışmaya yol açabilirdi. İsmail yanına Necmi de aldı ve sadece Acem ve Arap memurlardan topladığı bir grubu meşverete çağırdı. Böylece oymaklar arası rekabetten etkilenmediğini, kararını bağımsızca aldığını gösterecekti. Çağrılılar İsmail'in geniş çadırında toplandıklarında İsmail kendi kendine işte diyordu. Bu adamlar söz daha ağızdan çıkmadan ne demek istediğini anlarlar. Gel de bir de bunu Türkmenlerle dene. Ben bu Türkmenlerle ne yapacağım bilen var mı diye başladı konuşmasına. Çadırdakiler rahatlamışlardı. İlk kez Türkmenlerden hiç kimse olmadan bir meşveret düzenleniyor, ilk kez şahları onlara özel bir değer veriyor ve sözlerine Türkmenlerden şikayet ederek başlıyordu. Belli belirsiz birbirine bakarak gülümsediler ama tüm devlet memurları gibi çok dikkatliydiler. Burada söyleyecekleri her sözün dışarıda kurt gibi bekleyenlerce hemen duyulacağını biliyorlar. Bu toplantıya çağrıldıkları andan beri Allah'ın bana yardım et diye yakarıyorlardı. İsmail devam etti. Savaşta bunların üstüne yoktur. Bağlılıkta, imanda en önce bunlar gelir. Ama bunlar akıllarını Allah'a vermiş, yerine aşk almışlar. İnceden inceye düşünüp davranmaktan söz edeceksen bunların dizginlerini sıkıca ele almak gerek. Birden sesini yükseltti. Bakın şu şah kulu denilen Deyus'un yaptıklarına nasıl da bir hamlede bütün planlarımızı alt üst etti, nasıl da bir çırpıda Osmanlı'nın düşmanlığıyla bizi karşı karşıya bıraktı. Ortalığı kasıp kavurdu, düşmanlarımıza hizmet etti, şimdi de şaha gidelim tutturmuş bize geliyor. Mesele büyüktür katip efendiler, yanında 15 bin tekeli kılıç artığı var, bunların her biri bozgunculukta, savaşta ustalık kazanmıştır, bu nedenle fikirlerinizi almak istedim.